Ayrım 9.
Aile o dönemde çok sağlam temellere otururdu. Yıkmak için değişik bir çocuktan çok daha fazlası gerekirdi. Annen için de durum böyle oldu. Doğdu ve o anda benim ve Agusto'nun kızı oldu. Benim için en önemli şey İlaria'nın bir rastlantının, anlaşmanın, sıkıntının değil bir aşkın ürünü olmasıydı. Bunun bütün sorunları çözeceğini düşünüyordum. Nasıl da yanılmışım. Gerçi ilk yıllarda her şey yolunda gitti. Bir aksaklık çıkmadı. Onun için yaşıyordum. Sevgi dolu ve özenli bir anneydim. Ya da öyle olduğumu sanıyordum. İlk yazdan başlayarak en sıcak ayları bebeğimle Adriyatik kıyılarında geçirmeyi alışkanlık haline getirmiştim. Bir ev kiralamıştık. 2-3 haftada bir de Agusto gelip hafta sonu bizle kalırdı. Ernesto kızını ilk kez o sahilde gördü. Doğal olarak bir yabancı gibi davranıyordu. Gezintilerimizde rastlantı olarak yanımızda yürüyordu. Bizden bir iki sonraki plaj şemsiyesinin altında oturuyor ve oradan Agusto yokken bir gazete ya da kitabın arkasına gizlenerek saatlerce bizi gözlüyordu. Sonra akşamları bana uzun mektuplar yazıyor, aklından geçen her şeyi bize karşı duygularını, gördüklerini anlatıyordu. Bu arada karısının bir çocuğu daha olmuştu. O da kaplıcalardaki mevsimlik işi bırakarak kendi kentinde, Ferrara'da özel bir muayenehane açmıştı. İlaria'nın ilk 3 yılında bu rastlantısal karşılaşmalar bir yana bırakılırsa hiç görüşmedik. Ben çocukla çok haşır neşirdim. Her sabah onun varlığının sevinciyle uyanıyordum. İstesem de kendimi başka bir şeye veremezdim. Kaplıcalardaki son buluşmamızda ayrılmadan az önce Ernesto ile bir anlaşma yapmıştık. Her akşam demişti Ernesto, saat tam 11'de nerede ve nasıl olursam olayım dışarı çıkacağım ve gökyüzünde kutup yıldızını arayacağım. Sen de öyle yapacaksın ve biz birbirimizden çok uzak bile olsak, uzun zamandır görüşememiş bile olsak, artık birbirimiz hakkında hiç haber alamıyor bile olsak, düşüncelerimiz yukarıda buluşacaklar ve birlikte olacaklar. Sonra birlikte pansiyonun balkonuna çıkmış ve parmaklarımızda yıldızların arasına tırmanmıştık. Orion ile Betelgeuse arasında kalan kutup yıldızını göstermişti bana. 12 Aralık. Bu gece bir sesle ansızın uyandım. Telefonun çaldığını fark edebilmem birkaç dakikamı aldı. Ben kalktığımda uzunca bir süredir çalıyordu. Ben tam açacakken sustu. Gene de açtım ve uyku mahmuru sesimle bir iki kez alo dedim. Sonra yatağa dönmektense yanındaki koltuğa oturdum. Sen miydin? Başka kim olabilirdi ki? Gecenin sessizliğinde o ses beni alt üst etti. Aklıma birkaç yıl önce bir arkadaşımın anlattığı bir olay geldi. Kocası bir süredir hastanedeydi. Ziyaret saatlerinin kuralları yüzünden kocası öldüğü an yanında olamamıştı. Onu bu şekilde yitirmenin acısıyla ilk gece uyku tutmamıştı ve karanlıkta öylece otururken ansızın telefon çalmıştı. Çok şaşırmıştı. Gecenin bu saatinde başsağlığı dilemek için arayan olabilir miydi? Elini tam telefona uzatırken tuhaf bir olay dikkatini çekmişti. Telefondan titrek bir ışık yayılıyordu. Ahizeyi kulağına dayadığında şaşkınlığı dehşete dönüşmüştü. Karşı tarafın sesi çok uzaktan gelir gibiydi ve zorlukla konuşuyordu. Marta diyordu ıslıklar ve gürültüler arasında. Gitmeden önce sana veda etmek istemiştim. Kocasının sesiydi. Bunu söyledikten sonra bir an şiddetli bir rüzgar işitilmiş, hemen sonra hat kesilmiş ve sessizlik olmuştu. O zaman arkadaşımı içinde bulunduğu acılı durum nedeniyle mazur görmüştüm. Ölülerin iletişim kurmak için en çağdaş araçlardan yararlanma yolunu seçmeleri bana oldukça şaşırtıcı gelmişti. Gene de bu öykü bende bir iz bırakmış olmalı. İçten içe çok derinlerde en masum ve en büyülü yanımla belki ben de eninde sonunda gecenin bir yarısında öte dünyadan beni selamlamak isteyen birinin telefon edeceğini umuyorum. Kızımı, kocamı ve dünyada herkesten çok sevdiğim erkeği toprağa verdim. Onlar öldüler, artık yoklar. Gene de hala bir deniz kazasından kurtulmuş gibi davranmayı sürdürüyorum. Akıntı beni sağ salim bir adaya sürükledi. Dostlarımdan hiç haber alamadım. Tekne devrildiği anda onları gözden yitirdim. Boğulmuş olabilirler. Öyle oldukları kesin. Ama olmayabilirler de. Aradan yıllar geçmiş de olsa yakındaki adaları gözetlemeyi sürdürüyorum. Bir esinti, bir duman işareti benimle aynı gökyüzü altında yaşadıklarına dair beslediğim umutları kanıtlayacak bir belirti arıyorum. Ernesto öldüğü gece müthiş bir gürültüyle ansızın uyanıverdim. Agusto ışığı yaktı ve kim o diye seslendi. Odada hiç kimse yoktu. Her şey yerli yerindeydi. Sabah olup da gardırobu açınca bütün rafların düştüğünü, çorapların, eşarpların, çamaşırların üst üste yığıldıklarını gördüm. Elbette şimdi Ernesto'nun öldüğü gece diyebiliyorum. O zaman bunu bilmiyordum. Mektubunu henüz almıştım. Ne olmuş olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Nem yüzünden rafların dayanaklarının çürüdüğünü ve fazla yük nedeniyle düştüklerini sandım. İlaria 4 yaşındaydı. Yeni yeni yuvaya gitmeye başlamıştı. Onunla ve Augusto ile yaşantım artık sakin bir sıradanlığa bürünmüştü. O gün öğleden sonra Latince meraklılar toplantısından sonra Ernesto'ya yazmak üzere bir kafeye gittim. 2 ay sonra Montava'da bir toplantı olacaktı. Görüşebilmek için uzun zamandır beklediğimiz bir fırsattı bu. Eve dönmeden mektubu postaladım ve bir sonraki hafta yanıtını beklemeye başladım. Ne o hafta ne de daha sonra bir mektup alamadım. Hiç bu kadar uzun süre beklememiştim. Başlangıçta postadaki bir gecikmeye bağladım. Sonra hastalanıp muayenehanesine gidememiş olacağını düşündüm. Bir ay sonra ona kısa bir not yazdım, o da yanıtsız kaldı. Günler geçtikçe kendimi temelleri su altında kalmış bir evde gibi hissetmeye başladım. Başlangıçta inceden inceye betonu şöyle bir yalayıp geçen su gibiydi. Ama zaman geçtikçe su taşkınlaştı. Gücü altında beton kuma dönüştü. Ev hala ayaktaydı. Her şey olağan gibi görünse de ben biliyordum ki bu doğru değildi. Ve en küçük bir darbe evin cephesini ve bütünü yıkmaya yetecek, ev İskambil'den bir şato gibi yerle bir olacaktı. Toplantı için yola çıktığımda kendimin gölgesi gibiydim. Montava'da kendimi şöyle bir gösterdikten sonra doğru Ferrara'ya gittim. Orada neler olduğunu anlamak istiyordum. Muayenehanede kimse yoktu. Dışarıdan bakınca kepenkler kapalıydı. İkinci gün bir kütüphaneye gidip geçmiş ayların gazetelerini inceledim. Minik bir haberde buldum aradığımı. Bir gece hasta ziyaretinden dönerken otomobilin kontrolünü yitirmişti ve büyük bir çınara çarpmıştı. Neredeyse hemen ölmüştü. Ölüm günü ve saati işte benim gardırobun çöktüğü andı. Bayan Razman'ın arada sırada getirdiği dergilerin birinin astroloji köşesinde şiddetli ölümlerden Mars'ın 8. evde bulunmasının sorumlu olduğunu okumuştum. Bu makalede yazılanlara göre yıldızı bu mevkide olan insanlar yatağında huzur içinde ölmezlermiş. Acaba Ernesto ve İlaria'nın yıldız haritalarında bu uğursuz birleşme mi gerçekleşmişti? 20 yıl arayla babası ve kızı aynı biçimde otomobillerini bir ağaca çarparak can verdiler. Ernesto'nun ölümüyle derin bir çöküntüye yuvarlandım. Birdenbire fark ettim ki son yıllarda yaydığım ışıltı benim içimden gelmiyordu. Yalnızca bende yansıyan bir ışıktı. Mutluluk, yaşama karşı duyduğum sevgi gerçekte bana ait değildiler. Yalnızca bir ayna işlevi görmüştüm. Ernesto o ışığı yayıyordu, ben de onu yansıtıyordum. O yok olunca her şey yeniden matlaşmıştı. İlaria'yı görmek bile artık bana neşe değil, huzursuzluk veriyordu. Öylesine derinden sarsılmıştım ki onun Ernesto'nun kızı olduğundan bile kuşkulanmaya başlamıştım. Bu değişikliğim onun gözünden de kaçmadı. O duyarlı çocuk antenleriyle benim uzaklaşmamı hissetti. Kaprisli ve küstah bir kız oldu. Artık canlı ve genç olan sarmaşık oydu. Bense boğulmaya hazır yaşlı ağaçtım. Benim vicdan azabımın kokusunu bir tazı gibi almıştı ve benim üzerime sarılıp daha yukarı tırmanmak için kullanıyordu bunu. Ev çığlıklar ve vızıldamalar dolu küçük bir cehenneme dönmüştü. Bu yükü üzerimden atmak için Augusto çocukla ilgilenmesi için bir kadın tuttu. Bir süre kızına da böcek sevgisi aşılamayı denedi. Ama 2-3 denemeden sonra kız her sefer ne iğrenç diye çığlığı bastığı için vazgeçti. Birdenbire Augusto da yaşını göstermeye başladı. Çocuğunun babası değil de dedesi gibi görünüyordu. Ona karşı yumuşak ama mesafeli davranıyordu. Aynanın önünden geçerken ben de kendimi çok yaşlanmış görüyordum. Çizgilerimde şimdiye dek hiç olmayan bir sertlik vardı. Kendi kendimi beğenmememi, kendimi ihmal ederek dışa vuruyordum. Okul ve dadı nedeniyle artık çok fazla boş zamanım vardı. İçimdeki sıkıntı nedeniyle zamanımı hareketli geçirmek istiyordum. Otomobile biniyor, Carso'da geziyordum. Otomobili bir tür trans halinde sürüyordum. Aguglia'da otururken yaptığım gibi bazı dinsel kitapları okumaya başladım yeniden. O sayfalar arasında gezerek öfkeyle bir yanıt arıyordum. Yürürken kendi kendime ermiş Augusto'nun annesinin ölümünde söylediklerini yineliyordum. Onu yitirdiğimiz için üzülmeyelim, ona sahip olabildiğimiz için şükredelim. Bir arkadaşım beni 2-3 kez günah çıkardığı papaza götürdü. Ama bu buluşmalardan eskisinden daha kederli çıkıyordum. Sözleriyle tatlı olmaya çalışıyordu. İnancın gücünü öylesine yüceltiyordu ki sanki inanç sokaktaki her bakkalda bulunan bir yiyecekti. Ernesto'nun ölümüne hiçbir açıklama bulamıyordum. Bana ait hiçbir ışığımın olmadığını keşfetmemde bir yanıt bulma çabalarımı güçleştiriyordu. Bak, onunla karşılaştığımda, aşkımız doğduğunda bir anda bütün yaşantımın anlam kazandığını düşünmüştüm. Var olmaktan ötürü mutluydum. Çevremde var olan her şeyden ötürü sevinçliydim. Yürüyüşümün en yüksek, en sağlam noktasına gelmişim gibi hissediyordum kendimi. Beni bu noktadan hiçbir şeyin ve hiç kimsenin kımıldatamayacağından emindim. her şeyi anlamış olan insanlara özgü o gururla güvenliliğe kavuşmuştum. Yıllardır yolları kendi bacaklarımla aştığımı sanıyordum. Oysa tek başıma tek bir adım bile atmamıştım. Hiç fark etmemiş bile olsam altımda bir at vardı ve ilerleyen hep oydu, ben değil. At ortadan kaybolur kaybolmaz ayaklarımın farkına vardım. Ne kadar da çelimsizdiler. Adımlarım küçük bir çocuğun ya da yaşlanınkiler gibi güçsüzdü. Bir an için herhangi bir bastona dayanmayı düşündüm. Din ya da çalışmak olabilirdi bu. Bu da kısa süreli bir düşünce oldu. Hemen fark ettim ki yeni bir yanlıştan başka bir şey olmayacaktı. 40 yaşında artık yeni yanlışlara yer yoktur. Bir an için insan çıplak olduğunu fark ederse, aynaya olduğu gibi bakma cesaretini kendinde bulmalıdır. Her şeye yeniden başlamalıydım. Evet, ama neresinden? Kendimden başlamalıydım. Söylemesi kolay ama yapması çok zordu. Ben neredeydim? Ben kimdim? Son kez ben kendim ne zaman olmuştum? Söyledim ya, bütün öğleden sonralarını yaylalarda gezinerek geçiriyordum. Kimi zaman yalnızlığımın durumumu daha da kötüleştireceğini hissettiğim an kente iniyor, kalabalığa karışıyor, tanıdık sokaklarda avunç arıyordum. Sanki artık bir işim vardı. Augusto çıkınca çıkıyor, onunla birlikte dönüyordum eve. Beni tedavi eden hekim ona, bazı çöküntülerde böyle sürekli hareket etme isteğinin olağan olduğunu söylemişti. İntihar düşüncesi beslemediğime göre böyle gezinmemde bir tehlike yoktu. Augusto'ya göre koşa koşa yorulacaktım elbette. Augusto hekimin bu açıklamasını yeterli bulmuştu. Gerçekten inanmış mıydı bilmiyorum. Belki de sormaya üşeniyordu. Ya da huzurunu bozmak istemiyordu. Her neyse, ben bir kenara çekilip bu büyük mutsuzluğumu engellememesinden ötürü ona teşekkür borçluydum. Hekim bir konuda haklıydı. Bu bunalımlı çöküntü halimde intihar düşüncesi beslemiyordum. Tuhaf ama gerçekten böyleydi. Ernesto'nun ölümünden sonra bir an için bile kendimi öldürmeyi düşünmedim. Beni engelleyenin İlaria olduğunu da sanma. Söyledim ya, o anda hiçbir şey umurumda değildi. İçimden bir sezgi bana bu ani ölümün ardında yatan gerekçenin bu kadar olmadığını, olmaması gerektiğini söylüyordu. Bunun ardında bir anlam vardı. Bu anlamsa benim önümde dev bir merdiven gibi yükseliyordu. Bunu aşmam için mi önümdeydi acaba? Belki de evet, ama ardında ne olduğunu kestiremiyordum. Acaba tırmanınca arkasında ne görecektim? Bir gün otomobilimle daha önce hiç görmediğim bir yere vardım. Çevresinde küçük bir mezarlığı olan bir minik kilise vardı. Ağaçlarla kaplı yamaçların birinin tepesinden tarihi kalıntılar görünüyordu. Kilisenin az ötesinde 2-3 çiftçi evi vardı. Tavuklar serbestçe yollarda geziniyorlar, kara bir köpek havlıyordu. Tabelada Samatorza yazıyordu. Samatorza adı bana yalnızlığı, düşüncelerin toparlanabileceği bir yeri çağrıştırdı. Oradan taşlı bir patika başlıyordu. Nereye gittiğimi bilmeden yürümeye başladım. Güneş batmaya başlamıştı. Ama yürüdükçe canım durmak istemiyordu. Arada bir rastladığım bir kuş beni heyecanlandırıyordu. İleride beni çağıran bir şey vardı. Bunun ne olduğunu ileride ağaçların seyreldiği yerde anladım. Ortada dingin ama görkemli havası beni kucaklamak için açtığı dallarıyla dev bir çınar vardı. Gülünç, ama onu görür görmez yüreğim başka türlü atmaya başladı. Atmak da değil, çıldırmış gibiydi. Sanki sevinmiş bir hayvancıktı. Ernesto'yu gördüğüm zaman böyle atardı yüreğim. Çınarın altına oturdum, onu okşadım. Sırtımı ve ensemi onun gövdesine dayadım. Gnosei Seton, çocukken eski Yunanca defterimin kapağına böyle yazmıştım. Çınarın altında belleğime gömülmüş olan bu cümle ansızın aklıma geliverdi. Kendini tanı ve derin bir soluk aldım. 16 Aralık. Bu gece kar yağdı. Uyandığımda bahçenin bembeyaz olduğunu gördüm. Buk çimenlikte deliler gibi koşuyor, zıplıyor, havlıyor, ağzına bir dal alıp havaya atıyordu. Daha sonra Bayan Razman beni ziyarete geldi, bir kahve içtik. Noel gecesini birlikte geçirmemiz için beni davet etti. Bütün gün ne yapıyorsunuz diye sordu gitmeden. Omuz silktim. Hiç diye yanıtladım onu. Biraz televizyon seyrediyorum, biraz düşünüyorum. Senin hakkında bana hiçbir şey sormuyor, sözü oraya getirmeye çalışıyor ama ses tonundan anladığım kadarıyla senin nankör olduğunu düşünüyor. Gençler diyor genellikle sözün ortasında. Kalpsizdirler, eski saygı yok artık onlarda. Daha ileri gitmemesi için onu onaylıyorum ama içten içe inanıyorum ki yüreklerde hiçbir değişiklik yoktur. Yalnızca şimdi daha az sahtekarlık var, hepsi bu. Yaşlıların duaları gereği bilgi olmadıkları gibi gençlerin de duaları gereği bencil olmadıklarını düşünüyorum. Anlayış ve yüzeysellik yaşla değil, herkesin hak ettiği yolla ilgilidir. Yakınlarda bir yerde okuduğuma göre Amerikan Kızılderililerinin şöyle bir deyişi varmış. Bir insanı yargılamadan önce gökte 3 ay eskiyinceye dek onun makosenleriyle yürü. O kadar hoşuma gitti ki unutmamak için telefonun yanındaki not defterine yazdım. Dışarıdan bakınca pek çok yaşam yanlış, mantıksız, delice görünebilir. Dışarıda kaldığın sürece insanları ve ilişkilerini yanlış yargılayabilirsin. Yalnızca içinden, yalnızca gökte 3 ay değişene dek onun makosenleri içinde yürüyerek, dürtüler, duygular insanı şöyle değil de böyle davranmaya yönelten nedenler anlaşılabilir. Anlayış bilgiçliğin kibriyle değil, alçak gönüllülükle doğar. Acaba bu öyküyü okuduktan sonra sen de benim terliklerimi geçirecek misin ayağına? Umarım yaparsın bunu. Umarım benim terliklerimle uzun uzadıya odadan odaya gezer, bahçede bir tur atar, ceviz ağacından kiraz ağacına, kirazdan güle, gülden kırın sonundaki o sevimsiz kara çamlara yürürsün. Bunu yapacağını umut ediyorum. Senin şefkatini dilediğim için değil, geç kalmış bu beraat için hiç değil. Ama senin için, senin geleceğin için gerekli bu. Nereden gelindiğini, arkamızda neler olup bittiğini anlamak, yalan dolansız ilerleyebilmek için ilk adımdır. Bu mektubu annene yazmış olmalıydım. Oysa sana yazdım. Hiç yazmasaydım işte o zaman benim varlığım tam bir başarısızlık olurdu. Yanlışlık yapmak doğaldır. Ama bunlardan ders çıkarmadan ilerlemek bir yaşamın anlamını yitirmesine yol açar. Başımıza gelenler hiçbir zaman nedensiz değildir. Her birinin kendi anlamı vardır. Her karşılaşma, her küçük olay kendi içinde bir anlam barındırır. İnsanın kendi kendini anlayabilmesi, onu kabullenebilme yetisinden, herhangi bir anda yön değiştirme becerisinden, kertenkeleler gibi mevsim değişikliklerinde eski deriyi terk edebilmesinden doğar. Neredeyse 40 yaşındayken o gün Yunanca defterimdeki cümleyi anımsamamış olsaydım, daha da ileri gitmeden orada bir nokta koymasaydım, o ana dek yaptığım aynı yanlışları yineleyecektim. Ernesto'nun anısını silebilmek için yeni bir sevgili bulabilirdim. Ve sonra bir tane daha, bir tane daha. Onun bir eşini ararken yaşamış olduklarımı yineleyebilme eğilimiyle onlarcasını deneyebilirdim. Hiç kimse özgün olanın eşi olmayacaktı. Her sefer daha da doyumsuzluk hissederek ilerleyecektim. Belki de çevresini delikanlılar sarmış gülünç bir ihtiyar olacaktım. Ya da Augusto'dan nefret edebilirdim. Benim daha cesur kararlar alabilmeme engel olan onun varlığı değil miydi zaten? Anlıyor musun? İnsanın kendi iç dünyasına bakmak istemediği zaman bahaneler bulması dünyanın en kolay şeyidir. Dıştan bir suçlu her zaman vardır. Suçun ya da daha iyisi sorumluluğun yalnızca bize ait olduğunu kabullenmek çok cesaret ister. Gene de sana söylemiş olduğum gibi ilerleyebilmek için tek yol budur. Eğer yaşam bir yolsa her zaman yokuş yukarı giden bir yoldur. Yola nereden başlayacağımı 40 yaşımda anladım. Nereye varmam gerektiğini anlamam ise engelli, uzun ama tutkulu bir süreç oldu. Biliyorsun şimdi televizyonda, gazetelerde görüyoruz. Sahte ermişler, sahte peygamberler türüyor. Bugünden yarına onların öğretilerine göre yaşayanlar da çığ gibi artıyor. Bütün bu tarikat önderlerinin huzuru ve evrensel uyumu kendi içinde bulabilmek için önerilen yolların artması beni ürkütüyor. Bunlar büyük ve genel bir şaşkınlığın antenleri. Eninde sonunda bir 1000 yılın sonundayız. Tarihler basit bir sayısal düzeni gösterseler de gene de insanı ürkütüyorlar. Herkes korkunç bir şeyler olmasını bekliyor. Buna karşılık hazırlıklı olmak istiyorlar. Bu nedenle de bu hocalara gidiyorlar. Kendi kendilerini bulmak için okullara yazılıyorlar. Bunlara bir ay devam ettikten sonra da peygamberleri, ermişleri ayırt edebilecek bir kibire bürünüyorlar. Ne kocaman, ne çok yinelenen, ne korkunç bir yalan. Var olan tek gerçek ve inanılası öğretmen insanın kendi vicdanıdır. Bunu bulabilmek için yalnız ve sessizlik içinde kalmak, çıplak toprağa, çıplak ve çevrede hiçbir şey olmaksızın sanki ölmüş gibi oturacaksın. Başlangıçta hiçbir şey hissetmezsin. Tek algıladığın korkudur. Ama sonradan derinden, uzaktan bir ses duymaya başlarsın. Bu dingin bir sestir ve belki de başlangıçta tek düzeliği seni rahatsız eder. Tuhaftır, en yüce sözleri duymayı beklerken karşına en önemsizleri çıkar. Öylesine küçük ve tanıdık şeylerdir ki bunlar bağırasın gelir. Ne yani, hepsi bu mu? Yaşamın bir anlamı varsa diyecektir ses sana. Bu anlam ölümdür. Bütün öteki şeyler onun çevresinde döner. Ama keşif diyeceksin bu noktada. Ama korkunç keşif. Eninde sonunda ölüneceğini her insan bilir. En sona kalan bile. Doğrudur, düşüncede hepimiz biliriz bunu ama düşüncede bilmek başkadır. Yürekte bilmek bambaşkadır, tamamen değişiktir. Annem bütün kibiriyle karşıma dikildiğinde ona şöyle diyordum. Yüreğimi incitiyorsun. Bana gülüyordu. Gülünç olma diye yanıtlıyordu beni. Yürek bir kas değildir. Koşmazsan canını acıtmaz. Anlayabilecek kadar büyüdüğü zaman onunla konuşmayı, beni ondan uzaklaştıranı anlatmayı denedim. Doğru diyordum ona. Sen çocukken bir dönem seni ihmal ettim. Ağır bir hastalık geçirdim. Seninle hasta hasta ilgilenseydim belki de daha kötü olacaktı. Şimdi iyiyim diyordum. Seninle konuşabiliriz, tartışabiliriz, en baştan başlayabiliriz. Ama bunlar onun umurunda bile değildi. Şimdi kendimi iyi hissetmeyen benim diyordu ve konuşmayı reddediyordu. Benim ulaşmakta olduğum o dinginlikten nefret ediyordu. Bunu bozmak beni kendi küçük cehennemlerine sürüklemek için elinden geleni yapıyordu. Kendi durumunun umutsuzluk olduğuna karar vermişti. Kendi içine kapanmıştı ve kendi yaşama hakkında yarattığı düşünceyi hiçbir şey gölgelesin istemiyordu. Mantıklı olarak mutlu olmayı arzuladığını söylüyordu. Ama gerçekte en derinlerde 16-17 yaşında her türlü değişim olasılığına kapıları kapamıştı.